Merhabalar efendim, ben TT. Bugünlerden 20 Kasım 2020 Cuma. Geçen haftadan bu zamana bir 10 gün geçmiş. Geçen hafta çarşamba yüklemiştim sanırım en son bölümü. Bu hafta Cuma'yı bulduk. Daha önceden de bahsettiğim gibi kafamı toparlamakta çok zorlandığım için bugünlerde açıkçası bilgisayarın başına geçip herhangi bir şey kaydetmek de biraz zor oluyor benim açımdan. Bugün sizlere Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır'dan bahsedeceğim demiyorum. Sakın kapatmayın. Dalga geçiyorum. Bugünlerde nedense böyle bir fırtına var. Twitter'da, podcastlerde her tarafta bir Başkadır yorumu. Nasıl bir yarıya parmak bastıysa dizi. Hani ben henüz izleyemedim. Daha bir bölüm izledim. Çok fazla bir şey anlamadım. Ama herhalde iyi bir yapım olduğunu tahmin ediyorum. Bugün sizlere nelerden bahsedeceğim? Şu an açıkçası kafamda net bir konu yok. Bu konuşmanın gidişatına göre bir başlık koyarız arkasından. Size daha önce de bahsetmiştim. Bugünlerde kafam çok bulanık, bir türlü düşüncelerimi toparlayamıyorum vesaire diye. Yani gerçekten ufak ufak bir sürü düşünce, hani bunları böyle bir kompozisyon olarak sizlere aktarmak şu günlerde benim açımdan biraz zor oluyor. Geçen gün Twitter'da aslında bir tane şey gördüm, bir tweet gördüm, hani başlık ya da makale demeyeyim buna, sadece birisinin yorumu vardı. Şeyden bahsediyordu, Türkçe konuşan insanların düşünce yapısının ne kadar farklı olduğundan. Şimdi biz Türkçe konuşan insanlar, Türkçe düşünen insanlar genelde kafa içerisinde daha kısa cümlelerle düşünüp konuşma sırasında bu cümleleri birbirine bağlayarak konuşuyormuşuz. Bu da açıkçası büyük bir yetenek gerektirdiğini ve hikaye anlatıcılığını geliştirdiğinden bahsediyordu. Benim de şu anki aslına bakarsanız durumum biraz öyle. Kafamın içerisinde o kadar fazla düşünce var ki ama bu düşüncelerin hepsi ufak ufak ve bunları hani ya oturup kompozisyon şeklinde yazmam lazım. Ya da şu an yaptığım gibi akışına bırakarak bir konuşmaya başlayıp olayın nereye gideceğini görmemiz lazım. Bugünlerde şu korona olayını zaten konuşmayacağım artık. Hani negatif şeylerden bahsetmek istemiyorum ama sadece Türkiye'nin durumu beni şoke ediyor. İnanılmaz derecede zor bir durumda ülke. Hani tahmin ediyorum ki bundan bu süreçler geçirildikten sonra bir 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra hani her türlü korona ile ilgili yapılan araştırmada ya da yazılan kitapta Türkiye'de mutlaka geçecektir. Hani insanlardan bir şeyi saklayarak aslında bakarsanız şu an dünyanın en kötü durumda olan ülke olması bu bizi nereye götürecek çok merak ediyorum ama hepiniz kendinize çok dikkat edin. Daha geçen gün bir tane arkadaşımı aradım, dedim bakın kendinize çok dikkat edin, hani Türkiye'de medyadan saklandığı için ya da duymadığınız için belki durumun vahametinin farkında değilsiniz ama hani şu an ülke korona olmuş durumda. Hepiniz koronasınız. Yani her an her taraftan kapabilirsiniz. Yani ne diyorsun sen, dedi. Bizim çay dağıtan abla korona çıktı. Bir haftadır herkese çay dağıtıyor. Büyük ihtimalle bütün şirket şu an korona olmuş durumda, dedi. Hani gülünecek bir şey değil ama maalesef ağlanacak halimize gülüyorum. Aman diyeyim, kendinize çok dikkat edin. Hani bu koronanın burada bana verdiği en büyük sıkıntı da işlerin bir türlü stabil olmaması. Bir türlü stabil hale getiremiyoruz işleri. 2 dakika çalışıyoruz, 5 dakika duruyoruz. Hani piyasada ne olduğu belli değil, ne zaman biteceği belli değil. Hani ondan dolayı bir plan yapmak, program yapmak inanın ki çok zor. Hani şu anda maaşlı eleman olmayı açıkçası o kadar çok isterdim ki maaşınız bir yerden gelecek. Siz sadece kendi zevk aldığınız şeylere zaman ayıracaksınız. Ama maalesef yani freelancersanız ya da kendi iş yerinizin sahibiyseniz bugünler ekstra size sıkıntı yaratıyor. Sadece koronanın verdiği psikolojik baskı dışında da hem maddi olarak hem de yani gelecek kaygısı, işinizi ne yapacaksınız, ne edeceksiniz vesaire. Yani o kadar fazla detayı var ki yani şu an böyle 1000 tane şey düşünüyorum. Yani sadece olayın maddi boyutu da değil. Sonuçta burada Ankara Anlaşması'nda iş yapacağınızı taahhüt ederek burada bulunuyorsunuz. Ama yaptırımlardan dolayı iş de yapamıyorsunuz. Hani sizin suçunuz değil. İş yapmaya başladığınızda işiniz tutmadı da değil. Hani devlet şu anda sizin iş yapmanızı engelliyor. Mesela benim işim biliyorsunuz daha önceden bahsetmiştim, tekstil. Ben kumaş satıyorum. Şimdi dışarıda mağazalar açık olmayınca da insanlar yeni stoğa ihtiyaçları yok. Yeni üretim yapmıyorlar ya da yapıyorlarsa da sadece internet siteleri için çok ufak miktarlarda. Bu da geçinmenize tabii ki yeterli değil. Alternatif işler yapacaksınız. Alternatif işleri yapıyorsunuz ya da yapmayı düşünüyorsunuz ama piyasa o kadar şu an böyle boğulmuş durumda ki hani ne yapsam açıkçası çok fazla bir ışık göremiyorum. Işık göremediğim yere de koşturamıyorum, gidemiyorum. Ondan dolayı böyle biraz içim sıkılmış durumda. Ama ve lakin harekette bereket vardır diyelim. Sonucunu bilmesek de, güvenmesek de, inanmasak da bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Ben buna çok inanırım. Hani çok uzun zamandan beri düşündüğüm bir olaydır bu. Bu geçenlerde bahsettiğim mesela hani küçükken işte kırmızı ışıkta takıldığımda günümün kötü geçeceğine inanıyordum. Ondan sonra yeşil ışık yandığında iyi geçeceğine inanıyordum vesaire hikayesi gibi. Bunun bir mantığı yok, bunun bir formülü yok, bunun bir ispatı yok. Ama yaşanmışlıklardan ve tecrübelerden dolayı buna inanıyorsunuz. Çünkü bunun sonuçlarını görmüşsünüz. Bu harekette bereket vardır olayına da ben çok uzun zamandan beri inanırım. Neden inanırım? Aslına bakarsanız bu hani böyle bir duyum aldım da işte bu benim aklımda kaldı, her zaman ben bundan etkilendim şeklinde değil. Ne zaman ben mesela diyelim ki ofisteyim, bomboş zamanım var, telefon bile çalmaz, mail bile gelmez. O hafta sadece bir tane randevum vardır müşteriyle mesela. Müşteriye çıkarım ya da bir ülkeye giderim. O ülkede bir sunumum vardır 2-3 tane müşteriyle. O ofiste olmadığım, uçakta olduğum, arabada olduğum, müşteride olduğum zaman diliminde gelen mailler, acil istekler, telefonlar, oluşan problemler vesaire içinden çıkamazsınız. Ya da gelen siparişler, hiç tahmin etmediğiniz yerden sipariş gelir, o olur, bu olur. Hani düşünüyorum ben o zaman hakikaten bu sanki böyle Tanrı'nın verdiği bir bereket gibi. Yani sen bir şeyler yapmaya çalış, ben seni destekleyeceğim der gibi bir durum herhalde. Bunu da geçenlerde bir tane dinlediğim yabancı podcast vardı. Orada buna benzer bir konu açıldı. Podcast'i bulabilirim sanırım. Bulursam ekleyeceğim şeye, açıklamalara, belki siz de dinlersiniz. Bu arkadaş şey diyordu. Çok yüksek derecede, yüksek mertebede yönetici olan bir arkadaşı bir şirkette ve maddi durum da çok iyi. Galiba böyle bir yıl kadar Amazon'larda bir bu Tribe denilen hala taş devri gibi yaşayan kabileler var ya, bunlarla böyle bir yıl geçirmiş. Oradaki hikayelerini anlatırken de şunu söylemiş. Yani enteresan bir biçimde hayatımın en mutlu olduğu zamanıydı diye bahsediyordu. Ve de aynı zamanda o kabiledeki insanların da hemen hemen hepsinin çok mutlu olduğunu ve depresyon diye bir şeyi hiç kimsenin bilmediğini, öyle bir şeyin yaşanmadığını söylüyordu. Onu da şuna bağlıyordu. İnsanların devamlı yapacak bir şeyleri var çünkü. Devamlı yani yemek bulmak zorundasınız, ava çıkmak zorundasınız, ne bileyim yırtıcılardan korunmak zorundasınız. Derme çatmış yerlerde yaşıyorsunuz, ne bileyim çadırınız su alıyor, onu tamir etmek zorundasınız. Yani herkesin devamlı yapacak bir şey olduğu için kimse bunalıma girmek ya da ne bileyim depresyona girmek gibi bir lüksleri yoktu. Ve bu imkansızlıklar içerisinde bile çok mutlu oluyorlardı diye anlatmış. Kendisi de tekrar normal sivil hayata geldiğinde de buna alışmakta çok zorlanmış. Yani normal sivil hayatta ne kadar büyük sıkıntı, aslında olmayan sıkıntılar bunlar, bizim yarattığımız şeyler. Ama insanların hepsi bir sıkıntıda yaşıyormuş gibi diye yorumluyordu o. Yani şunu söylüyordu, insanlar bir şey yapmaya çalıştıkça mutlu oluyorlar, motive oluyorlar, daha huzurlu oluyorlar. Ama bir şeylerin yapılmasını bekledikçe daha depresif oluyorlar, daha mutsuz oluyorlar diye. Bu açıkçası benim düşüncelerime de biraz böyle yansıyor. Benim düşüncelerimin de açıkçası biraz yanından geçiyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştıkça, hareket etmeye çalıştıkça mutlaka arkasından bir şeyler geliyor. Ondan dolayı şu an ne kadar içimden hiçbir şey yapmak gelmese de ben de kendimi zorlayaraktan biraz hareket etmeye çalışacağım. Bakalım arkasından neler gelecek. Bu modern dünyadaki bu depresyon, bunalım, devamlı sıkıntı halinde olmamız vesaire, ben buna bir 3-5 sendromu ismini taktım. Bu 3-5 sendromu ismin nereden geldi bana? Askerlik yapanlarınız bilir, askerde gece nöbetleri vardır. İşte bazı yerde işte 12-2-2-4-4-6'dır. Benim olduğum yerde 11-1-1-3-3-5-5-7 şeklindeydi. Bunların arasında en kötüsü 3-5 nöbetidir. Neden? Zaten gece 12'de 1'de yatarsınız muhabbet vesaire. 3'te kalkıyorsunuz 2 saatlik uyku. 5'te gidiyorsunuz tekrar uyuma şansınız yok. 6'da tekrar içtima var. 6'da tekrar kalkmak zorundasınız. Hani onun yerine mesela 1-3 olsa 3'te yatarsınız. Gene sabaha kadar biraz uyuma şansınız olur ki o bile kötü. Yani 3-5 haricindeki her şey en azından daha iyidir. Ve askerde bu o kadar büyük bir probleme sebep olur ki bunun için birbirini vurmaya kalkan insan gördüm ben. Vay efendim neden bana devamlı 3-5 nöbeti yazılıyordu öyle de böyle de falan filan diye. Şimdi o ortamdayken bu ciddi bir sorun gibi geliyor ama biraz çerçevenin dışına çıktığınızda mesela askerden döndüğünüz ve baktığınızda şunu görüyorsunuz. Askerlik bir insanın herhalde kafasının en rahat olabileceği yerdir. Hani eğer arkanızda birilerini bıraktıysanız kötü bir durumdalarsa vesaire tamam bu çok daha büyük bir problem ondan bahsetmiyorum. Ama sizin bekleyeninizin olmadığını düşünün size bağlı geçinmesi size bağlı olan başka insanların olmadığını düşünün. Sadece bireysel olarak düşündüğünüzde askerlik hiçbir şey düşünmediğiniz bir yer. Gidiyorsunuz size ne yapmanız gerektiği, ne zaman uyumanız gerektiği, ne zaman uyanmanız gerektiği, ne yemeniz gerektiği, ne zaman yemeniz gerektiği vesaire her şey söyleniyor. Sizin kendi adınıza düşünüp karar verebilecek hiçbir şeyiniz yok. Tam bir beyin tatili. Hani şu an mesela benim en büyük çektiğim sıkıntı ne? Kafamın devamlı dolu olması. Devam bir şeyler düşünmek zorundayım. Devam bir şeyler organize etmek zorundayım. Ne bileyim işte korona oldu. Ondan dolayı benim işlerim bozuldu. İşte yeni iş bir şekilde bulmak zorundayım. Yani bir şekilde hayatımı idame ettirmek zorundayım. İşte burada ben bir göçmenim. Vize problemlerim var. Bunu uzatmak için işte yapmam gerekenler var. Onları organize etmem lazım. Ne bileyim işte çocuğunuzun okulundan tutun. İşte evinizin ihtiyaçlarına kadar 1000 tane şey var her gün düşündüğünüz. Askerlik mesela bakıyorsunuz hiçbirisi yok. Sıfır sorumluluk neredeyse. Sadece sizden sorumlu olan insanlar var. Onlar size söylüyor ne yapmanız gerektiğini. İnanılmaz bir kafa tatili. Yani şu an bana deseler ki aynı şeyi yaşamak ister misin? Kesinlikle yaşamak isterim askerliği. Neden dolayı yaşamak isterim? Bunun için tabii askerliği çok kötü geçmiş olan, çok eziyet görmüş olan, ne bileyim zorbalıkla karşılaşmış olan insanlar da var. Ben şanslı bir askerdim açıkçası. Hiç öyle bir şey görmedim. Rahat bir askerliğim vardı. Ama o rahatlık içinde bile o 3-5 nöbeti size her şeyi unutturup dünyanın en büyük problemiymiş gibi geliyordu. Ve bunun için düşünün insan öldürmeye kalkıyorsunuz ya da insan öldürmeye kalkan kişiler var. Ben normal hayatımızda da böyle 3-5 sendromlarını çok fazla görüyorum. Mesela çok yakın bir arkadaşım işini bıraktı, freelance çalışmak istedi, ondan sonra daha iyi bir iş bulmak istedi. Bir süre boyunca bulamadı, o onu inanılmaz derecede sıkıntıya soktu, uğraştı, olmadı, umutsuzluk vesaire falan filan derken muhteşem bir işe en sonunda girdi. İşinde çok mutlu ama 1,5 yıl geçti. Şu an konuşuyoruz. Bana diyor ki işte böyle maaşlı eleman olmak da kötü. Kendi işte potansiyelimi gösteremiyorum. Kendi işim olsa çok daha iyi olurdu. İşte maaşlı eleman olarak nereye kadar? Ben ömür boyu böyle mi çalışacağım vesaire. Bir anda orayı ne kadar istediğini, o sıkıntılarını unutup bu işin ona nasıl bir rahatlık verdiğini unutup sadece şu anda elinde olmayanlara odaklanmış durumda ve gene mutsuz. Bunun gibi birçok şey var. Etrafınıza bakın, kendinize bakın. Bir şeyi sadece elde edene kadar, elde edene kadar çok istiyorsunuz, istiyorsunuz, istiyorsunuz ve elde ettikten sonra bir anda elinizde olmayana gözünüz dikiliyor ve devamlı bir mutsuzluk var, devamlı bir umutsuzluk var, devamlı bir huzursuzluk var. Kendi işinizi yapıyorsunuz, işte ben kendi işimi yapıyorum şu anda. Çok sıkılıyorsunuz, diyorsunuz ki ya şu an maaşlı bir işim olsaydı ne kadar güzel olurdu. Hani kendi işimin bana verdiği avantajları komple bırakıyorum. Maaşlı iştesiniz, sıkılıyorsunuz. Kendi işim olsaydı çok daha iyi para kazanırdım, çok daha güzel bir gelecek yapabilirdim ya da kendime daha fazla zaman verebilirdim. Sizin o işin size sunmuş olduğu ayrıcalıkları ya da ne bileyim kafa rahatlığını unutuyorsunuz. Okula girmek için çok uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Okula giriyorsunuz bu sefer aman o ders çok zordu, bu ders çok zordu. İşte şu sınavı geçeyim falan filan. Hani oraya odaklanıyorsunuz. Aslına bakarsanız ne kadar güzel bir bölümde olduğunuzu, o bölümden mezun olduktan sonra çok güzel bir hayat kurabileceğinizi vesaire bunların hepsini göz ardı ediyorsunuz. Maalesef modern hayatımızda bizim böyle çok fazla yaşadığımız bir 3-5 sendromu var. Bu da bizi devamlı mutsuz ediyor. Türkiye daha mutsuz bir ülke. Ondan dolayı yani şu an ben yani daha önce de söylemiştim size Türkiye gündemini artık takip etmeyi bırakıyorum diye. Ona rağmen hala Twitter'da vesaire takip ettiğim insanlardan dolayı devamlı önüme geliyor Türkiye haberleri de. Artık önüme Türkiye haberleri düşmesini de bırakmak istiyorum. Onları da takip etmekten çıktım. Hani artık böyle problemsiz bir hayat istiyorum. Bu problemsiz hayat içinde şu anki mottom şu: gereksiz olan her şeyden kurtulmak, gereksiz düşüncelerden kurtulmak, gereksiz yüklerden kurtulmak, gereksiz eşyalardan kurtulmak, gereksiz takıntılardan kurtulmak. Hani aslına bakarsanız o kadar gereksiz şeyi taşıyoruz ki sırtımızda. Hani bunları böyle bir düşünüp baktığımızda eğer kendimizi silkeleyebilirsek aslında sırtımızdaki birçok şeyi atabileceğimizi de görüyoruz. Ondan dolayı adım adım adım adım adım adım ben de kendimi bu şekilde eğitmeye çalışıyorum. Karmakarışık bir bölüm oldu bugün. Özür dilerim. Belki biraz da kısa kesmiş de olabilirim. Ama zamanla biraz daha kafamı toparladıkça daha güzel bölümler çekeceğimize inanıyorum. Bir de şu var. Ben böyle mesela şu psikolojik durumdayken bölüm çekmek istemiyorum. Neden? Kendimi o zaman biraz böyle negatif enerji veriyormuşum gibi hissediyorum ve bu hoşuma gitmiyor. Ben istiyorum ki size böyle çok neşeli, acayip pozitif şeyler anlatabileyim. Ama belirsizlik de insanı maalesef rahatsız ediyor. Şu anda da herhalde son 100 yılın en belirsiz dönemlerinden birindeyiz. Dünya savaşlarını saymazsak eğer, kimin ne olduğu, ne olacağı, hangi ülkenin nereden nasıl çıkacağı, ticaretin tekrar normale dönüp dönemeyeceği hiçbir şey hakkında şu an fikrimiz yok. Bekleyip görmeyi planlıyoruz. Bakalım nasıl bir gelecek bizi bekliyor. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi günler.